Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında devlet kavramı üzerinden konuştuk ve şu sorunun cevabını aradık birlikte. Tamam, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Elazığ Malatya depreminin hemen ardından ekranlarda söylediği her şeyi devletten beklememek lazım sözünün doğru olduğunu kabul edelim. Ama bizde çok yaygın bir atasözü olarak iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır sözünden hareketle iğne vatandaşta eyvallah. Çuvaldızı ne yapacağız sorusunu sorduk ve devlet diye söz edilen, kafalara yerleştirilmeye çalışılan şeyin aslında devleti yönetenler olduğunu, onların her türlü tartışmadan uzak kalmak için bu çabayı gösterdiklerini söyledik ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz şimdi gazeteleri konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunup hemen yayını paylaşacak Periskop'tan izleyenler. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Diğer dostları da davet edeceğiz ve diyeceğiz ki gelin hep beraber konuşalım. Bugün gazeteler neleri yazmış, neleri yazamamış. Hatta aklımızdayken yazdıklarını nasıl değiştirmiş mesela. Dün sabah size burada yayında bir şey okudum. Hatırlıyor musunuz? Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yazdığı koca yürekli adam yazısından hareketle. Tabii ki Tayyip Erdoğan'ı anlatıyor. Yani iktidara sahilinin baş parmağı kadar yakın olan bir insandan başka bir tavırda beklemek mümkün değil. Ama oradan size bir bölüm okudum. Dedim ki 99 Büyük Marmara depremi ile bir kıyaslama yapılıyor ama kimsenin dikkatini çekmedi. Bir dakika kardeşim. 99'da kör bir nefretle Ahmet Necdet Sezer'i yerin dibine batırmak için onu dönemin cumhurbaşkanı gibi göstermişsin. Değil ki 2000 yılı Mayıs ayında göreve geldi. Sonra sessiz sedasız biz yayını bitirdikten bir saat kadar sonra yazı değiştirildi. Yazıya ilişkin, valla ben göremedim bilmiyorum ama Hürriyet'in internet sitesinde bir de özür de yayınlamış Abdülkadir Selvi. Ama bunu ne Twitter üzerinde sosyal medya hesabından ne bugünkü yazısından özellikle baktım. Hani insan bir cümle anlatır der ki ya yanlışlık yaptım. Deniliyor ki dün Hürriyet'in internet sitesinde yaptığı düzeltme açıklamasında yoğunluktan kaynaklanan bir hata olduğunu söylemiş. Ya kardeşim bu nasıl bir yoğunluktur ya? Yazıyı onun üstüne kurmuşsun. Yazıyı Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit bu süreci nasıl yönetemedi argümanının üzerine kurmuşsun. Doğru değil mi? E o zaman bu yoğunluk olamaz ki. Yoğunluksa yazının tamamını kaldır. Oysa yazıda yapılan değişikliğe bakıyorsunuz. Orada Sezer bölümü çıkartılmış ama Ecevit'in nasıl yönetemediği hala anlatılıyor. E o zaman kıyaslayacağın insan doğru değil. Yazının temel felsefesi kurgusu çöktü. Doğru değil mi? Bir tarafta bir cumhurbaşkanı başkan var, öbür tarafta bir hükümetin başındaki insan var, bir başbakan var. Halbuki dönemin bir cumhurbaşkanı var. Kim o? Süleyman Demirel. O kör nefreti unutmayacağız kardeşim, unutmayacağız. Bakın sürekli anlatıyoruz, sürekli konuşuyoruz. Bu dönemin medyasının özelliği bu. Evet, hep söylüyorum, ısrarla söyleyeceğim, bazıları hoşlanmıyor bunu söylememden. AKP geldi, medya bozuldu lafı çok yanlış bir laf. Böyle bir şey yok. Bu haksızlık. AKP bozmadı medyayı. Medya her zaman bozulmaya meyilli. Ama AKP, Tayyip Erdoğan çok acayip bir strateji uyguladı. Medyayı çökertmek yerine önce medya kuruluşlarını kendi oluşturdu. Sonra diğerlerini ele geçirdiler bunun üzerinden. Yani hep söylediğim şey... Gidip bakkaldan Hürriyet gazetesi almamış insan, alamayacak insan Hürriyet gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu dil nasıl kullanıldığına baktığınız zaman günümüzü açıklayan dildir işte. Bu mantık açıklayan mantıktır. Sen bir şey yazıyorsun, saçma sapan yazıyorsun üstelik. Bugün Ahmet Hakan da yapmış. Evet, kıyaslamak mümkün değil Marmara depremiyle ama aması yok bu cümlenin. Çünkü 7.4 ile sallanan Adapazarı, oradan İstanbul'a yayılan işte Kocaeli, İstanbul'da yaşanan Büyük Marmara depremi, yıkım bölgesi itibariyle Türkiye'de sadece insanların canını yok etmedi. Kaybettiğimiz canlarımız değil orada ardından konuştuklarımız. Türkiye'nin sanayini yok etti. Büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Eğer öyle olsa, biz bugün neden o gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğuna paraşütle indirilmiş Ahmet Hakan'ın da tartıştığı gibi Büyük İstanbul depreminden bahsediyoruz? Mesela Büyük Adıyaman depreminden, Büyük Kahramanmaraş depreminden Allah korusun ama niye bahsetmiyoruz? Ya burada bir tane nitelik var kardeşim. Erdoğan'ı bir figür olarak toplumdan ayrıştırıp dokunulmayacak, tartışılmayacak bir lider olarak bir kenara çıkartmak. Hayır. Hiçbir ölümlünün böyle bir statüsü olamaz. Eğer oluyorsa o devletten deprem gerçeğinin üzerinden o devletten demokrasi diye bahsetmek mümkün değil. Sessiz sedasız. Bakın bunu unutmayın. Yapılan budur. Temizlemek. Sessiz sedasız. Oysa biz ne konuştuk? Kahvede küfrettiysen kahvede özür dileyeceksin. Kardeşim neredesin sen? Hiçbir şey yok. Bugün köşesini kocaman yazmış. Kocaman nal kadar. Buna ilişkin bir tek cümle yok. Ve yine bir Erdoğan güzellemesi var. Okumayacağım. Gereksiz bence. Ve orada işte bu sefer de Serdar Akinan'a çakmış. Dün Berna Laç'ını giydiriyordu. İyi de gazetecilik böyle bir şey değil kardeşim. Dünkü yayından sonra çok fazla mail gelmiş. CNN Türk'ün deprem çadırlarında yaptığı, Ferit Demir'in yaptığı yayına ilişkin olarak. Sağ olun, önce derdimi anlatabildiğime gerçekten çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çünkü dün söylediğim şeyin pek çok AKP'li izleyiciden de mail gelmiş. Onun için özellikle memnun oldum. Çünkü dün konuştuğumuz şeyi bitirdiğim cümle, yayın yarıda kaldı. İlk yayını anlattım ama tamamen tesadüfi, bizle hiç kimseyle alakası olan bir şey değil. Sokakta yürütülen bir çalışmada zedelenen bir kablo. 10 dakika sonra bitti, düzeldi her şey ama yayına tekrar dönmek mümkün değildi. Ama dün yayının o bölümünde konuştuk. Ya kardeşim bak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışan muhabirlerde çok ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi. Çok ciddi. Ve burada bizim konuştuğumuz mutlu musunuz sorusu değil. O zaten saçma sapan bir şey ki yapan muhabir derdini anlatmış, özrünü dilemiş. Ama benim derdim bir kez daha anlatıyorum. O çadıra mutluluk aktarmak üzere girişle ilgili. Yapamazsın bunu. Sen gördüğünü anlatmak zorundasın. Sen gazetecisin. Yani oynayarak o çadıra girip ne güzel bak sıcacık çayınız da kaynamak üzere diyemezsin. Bunun özrü yok. Bu ne biliyor musun? Bu beni uyardılar. Ben zaten böyle konuşacağım demektir. Ve bu kötü muhabirliktir. Bunu isterse bir Kürt yapsın, isterse bir Türk yapsın. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü medyada korumanın, kollanmanın gerekçesi bu. Arkadaşlarıyız. Biz Ferit Demir'in arkadaşlarıyız. Çok iyi insan. Eminim çok iyi insandır. Ama kötü bir muhabir. Bu kadar net. Çok kötü bir muhabir kardeşim. Bunu konuşmayacaksak eğer, o zaman bizim burada yaptığımız yayında sadece doğrunun yanında duracağız sözü ayaklarını yerden keser. Niye aynı şeyi yapan bir A Haber muhabirini, bir TRT Haber muhabirini eleştiriyoruz da CNN Türk'te özellikle bölgeden yayın yaptı diye biri eleştiriden azade kalıyor? Böyle bir şey yok ki. Bunu yapamayız. İnsanların anladıklarına çok sevindim. Gerçekten çok mutlu oldum. Ve bu eleştiriden, eleştiri dışında tutulabilecek bir kavram olarak ayrılabilecek bir durum değil. Bundan sonra da böyle olacak. Buraya kadar nasıl olduysa öyle devam edeceğiz. Bu kadar net. Şimdi başlayalım, gazetelerde neler var? Valla öncelikle bölgede çalışan, Elazığ Malatya depreminde çalışan kurtarma ekiplerine teşekkürler var ki biz de aynı şekilde o teşekkürleri ileteceğiz. Gerçekten insanüstü bir çalışma sergilendi. Çok da iyi işler yaptılar. Maalesef işte 42 vatandaşımızı, 42 değil mi? Bendeki en son rakam o çünkü yanlış bilmiyorsam eğer, vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Dün itibariyle 1607 yaralı vardı. Onlardan bir kısmının hafif yaraları olduğu ve taburcu edildikleri söylendi. 800 civarında yaralıdan bahsediliyor. Acil şifa dileyelim onlara da. Emeği geçen herkese eline sağlık diyelim tabii ki. Herkese. Hiçbirini ayırmadan. Çünkü böyle dönemler hani birileri söylüyor ya. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Her gün öyle. Her gün öyle kardeşim. Ama burada birlikten kastın senin eğer yapılması gerekenin sadece burada iktidarın yaptığını alkışlamak olduğunu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Hatayı da konuşacağız. Orada o izinleri kimlerin verdiğini de konuşacağız. Orada bakanlarla bir basın toplantısına katılıp milletteki algı çok iyi efendim diyen valiyi de konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Devlet eleştirilen azade bir kurum değildir. Olamaz. Devlet dediğimiz şey biziz. Hatırlayın Karadeniz yaylasındaki teyzenin, o ninenin söylediğini. Devlet benim. Devlet biziz ya. Biziz kardeşim. Biz varsak var devlet. Yoksa ne işe yarar ki? SimCity'de imal edilmiş kentlerden ne farkı kalır? Böyle bir yerde yaşanmaz. İnsansız bu varlığın hiçbir manası yok zaten. O köy artık yok manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet. Orada bir köy var, taş üstünde taş kalmayan Cumhuriyet yıkılan çevrim taşta. Ülkeyi yasa boğan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrim Taş köyünde sağlam ev bırakmadı. Taş yapılı evlerin neredeyse tamamının yıkıldığı köyde enkaz altında kalan iki yurttaş yaşamını yitirdi. Köyde çok sayıda hayvan da yıkıntı altında can verdi. Köy muhtarı Ramazan Alparslan depremin yazın olması durumunda çok sayıda kişinin öleceğini belirterek kış olduğu için köyde kimse yoktu, köyde kimse kalmadı, herkes şehre gitti dedi. Köydeki hayvanlara da bölgede kamp kuran jandarma bakıyor. Bakın bölge gerçeği. Boğaz'da önlemler yetersiz, kanal için hazırlık mı? AKP iktidarı Hüseyin Hayatsever'in haberi bu. Deminki de Alican Uludağ'ındı. AKP iktidarı Kanal İstanbul'la ilgili Boğaz'ın güvenliği için inşa edilecek gerekçesini öne sürerken İstanbul Boğazı'nda yaşanabilecek deniz kazaları için gerekli önlemlerin de alınmadığı ortaya çıktı. Sayıştay'ın kıyı emniyetine ilişkin denetim raporunda kazalara hızlı müdahale için römorkörlerin kritik noktalara yanaşması gerektiği ancak yer tahsisi yapılmadığı belirtiliyor. Bu arada Sayıştay'dan yine bir rapor Esenyurt Belediyesi ile ilgili AKP dönemine ilişkin raporda çok sayıda usulsüzlük sıralandı. AKP'li Başkan Kadıoğlu'nun kendi vakfına devrettiği arazi için izin alınmadığına dikkat çekildi. Nasıl? Şahane değil mi? Ya herkes at oynatıyor kardeşim. At oynatıyor. At. Ama bütün bunları okurken nasıl okuyacağız bu haberleri? Hepsi aklımıza hangi haberi getirecek bizim? 31 Mart'ta seçim sonrasında yenilginin neden kabul edilmediği haberini. Hepsi bu. Hepsi bu. Büyük bir parasal kaynak çünkü. İstanbul giderse iktidar gider. İstanbul gitti, iktidar gidiyor. Vergi enkaz altında 20 yıldır toplanan 70 milyar liralık deprem vergisinin nereye gittiği belli değil. Elazığ merkezli depremde ortaya çıkan büyük maddi yıkım bir kez daha 17 Ağustos 99 Marmara depreminin yaralarını sarmak için geçici olarak yürürlüğe konan ancak zamanla kalıcı hale gelen deprem vergilerinin akıbetinin ne olduğuna ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. 2000-2019 arasında 67.6 milyar liralık özel iletişim vergisi, 2000-2004 arasında 2 milyar liralık özel işlem vergisi toplandı. 2003'te dönemin Maliye Bakanı Kemal Unak'tan milleti aldatmanın alemi yok, bütçe açığını kapatmak için konulmuş dedi. 2011'de de Mehmet Şimşek sağlık, eğitim ve duble yollara gittiğini açıkladı. Biz de soracağız. Nerede o vergiler? Kardeşim vatandaş olarak sormak, sorgulamak benim görevim. Soracağım elbette. Nereye yolladınız ya vergileri? Kim harcadı? Ben verdim parayı. O zaman sorgulayabilirim. 200 kuyumcu lokumcu oldu. Kapalı çarşıda zorunlu değişim. Aslında bu haberi biz konuştuk. Yayını şu anda izliyor. Abim de. Köksal'ın bana ilk o söylemişti. Ya kapalı çarşı tanınmayacak halde bir iş gerekçesiyle oraya gittiğini ve dağın taşın lokumcu olduğunu söylemişti. Tarihi bir çarşı. James Bond filmleri çekilmese orada kimse haberdar olmayacak. Oradan atlamalar, buradan zıplamalar yapılmasa haberimiz bile olmayacak. Ama burada Cumhuriyet Gazetesi de aynı haberi yapmış şimdi. Diyor ki yılda yaklaşık 45 milyon kişinin ziyaret ettiği İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi Kapalı Çarşı'da son bir yılda 50 kuyumcu dükkanı kapandı. 1000 kuyumcu dükkanı 4 yılda 800'e geriledi. %80'i kiracı olan ve kiraların dövizle ödendiğini anlatan esnaf, eskiden 2000 dolarlık alışveriş yapan turist şimdi 200 dolar harcıyor. Araplar da olmasa işimiz zor dedi. İşimiz zor. Peki şimdi bunu dinleyince, benim size okuduğumu dinleyince aklınıza şu gelmedi mi sizin? Bir dakika ya, burada bir tuhaflık var. Altın fiyatı artıyor Türkiye'de. Doğru mu? Evet. Çeyrek altının, gram altının fiyatını takip ediyorsun. Tutma şansın yok. O zaman fiyatı bu kadar yükselen bir ürünle çalışmayı niye kimse istemiyor? Bak aynı yalana denk geliyoruz sürekli olarak, görüyor musun? İşler yolunda yalanı. Değil kardeşim, bak bu gösteriyor işte. Teşhisi doğru koyacağız ki iktidara eleştiri olarak almayacağız bunu. Teşhisi doğru koyacağız, ekonomiyi doğru yerden toparlayacağız. Ama bu teşhiste direnirse insanlar hiçbir yere gitme şansımız yok. Kapalı çarşı, lokumcu. Niye? Niye kardeşim? Niye? Bir düşün bakalım. Niye lokumcu oldun sen? Daha az mal daha hızlı dönüyor. Niye? Oraya ucuzcu turist geliyor. Kim? Araplar. Onlara lokum satıp dükkan döndürüyorsun. Sorum şu. Nereye kadar? Nereye kadar? 200 lokumcuyu kaldırabilecek mi kapalı çarşı? Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Buradan YHT hattı, yeni yüksek hızlı tren hattı obruk dolu. haberi var. Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Profesör Ayday, 2022 yılında sefere başlayacak Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının geçiş noktalarına yakın bölgelerde çok sayıda obruk saptandığını belirtti. En az 30 obruk var, 8'i gözle bile görülüyor diye konuşmuş. Şimdi size soruyorum, bu kaza kader midir? Şimdi bunun üzerine bu bakıştan hareketle deprem kaderdir diyebilir misiniz? Diyemezseniz o konuşan ilk yayında anlattığımız dangalak var ya, hani Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hocasıymış profesör, o dangalak. Onun söylediğine ikna olabilir misiniz? Bu yayını izleyen dindar izleyiciler, samimi dindarlar, size soruyorum ya. Bu kader mi kardeşim? He? Kader diyebiliyor musun gerçekten? O tren yolunu oraya yapma gerekçesi kaderle açıklanabilir mi? Açıklanamaz değil mi? E o zaman sen de aynı yerde duracaksın. İstediğin oy ver, istediğin lideri destekle. Ama burada başka bir yere gitme şansın yok. Eğer bunu yapmıyorsan insan değilsin çünkü. Boş ver siyasetçiliği falan. Particiliği boş ver. İktidar yandaşlığını, muhalefet yandaşlığını boş ver. Dün sabah anlattım ya. Kendisiyle ilgili her şeyde oturup önce tedbir sonra tevekkül diyenler oturup utanmadan buna diyor ki önce tevekkül. Niye? Güzel öldüler. Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapıyor. Benden düşen her kör kuruş, vergi, haram zehir, zıkkım olsun. Çıkıp açıklama yapıyor. Şehadet mertebesine eriştiler. Türkiye'nin en etkili gazetesi Hürriyet'te genel yayın yönetmenliğine paraşütle indirilmiş insan neden o insanlara şehit denileceğini tartışıyor ve diyor ki bence mantıklı. Bence mantıksız. Niye biliyor musun? Önce neden öldüklerini tartışalım, sonra istiyorsan şehit diyebiliriz. Ama neden öldüğünü tartışmıyorsun böyle dediğin zaman. Şehit deyince kapatıyorsun üstünü. Bu kader değil kardeşim. Kader böyle bir şey değil. Kader başkasının yaptığı çalmada, çırpmada, bir dangalaklıkta yok olup gitmek değil. Kendini, sevdiklerini kaybetmek değil. Güzel ölüm böyle bir şey değil. E o zaman Soma'da 301 işçinin öldüğü, 301 kömür işçisinin öldüğü o kazayı hep birlikte kader diyelim. Hadi. Ama ondan sonra mahkemeye gerek yok o gelecek arkasından. Niye? E kader. İktidar hırsı, daha çok kömür çıkarma hırsı, rödevans hakkı ile ilgili olarak elinden gelen her şeyi yapmak, işçileri köle gibi çalıştırmak. O zaman onu nereye koyacağız biz? Diyemeyiz. Bu kader falan değil. Bu sadece kafamıza tamam bunu çok tartışmayalım sokuşturması o kadar. Bütün dünya ağlıyor gözyaşları Kobe ve kızı için. Hakikaten hala insanlar aynı şeyi anlatıyorlar. Hala anıyorlar. Bazıları anlamadı. Dün sabah burada da konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Şunu soran olmadı. Tuhaf demiştim. Aslında olmuş. Yani sen işte bilmem kime ağlamadın. Şimdi Kobe'nin arkasından ağlıyorsun. Yani insan yüreği öyle bir şey değil ya. İnsan yüreği öyle bir şey değil kardeşim. Sadece tek bir üzüntüyle yaşayabilecek bir yer değil. Eğer öyleyse o kişi insan değil zaten. Boş ver. Sabaha bakalım. Dur. Dünyanın en güzel ikinci gazetesini, birinciyi biliyoruz. Kentsel dönüşüm yıkımı azalttı. Geçmiş depremlerde büyük acılar yaşayan Elazığ ve Malatya 20 yılda depreme uygun konutlar üreterek 6.8'lik faciadan en az hasarla çıktı. Bak bunu diyemezsin. Bunu diyemezsin işte. Çünkü orada çöken binalarla ilgili etrafındakileri görüyor insanlar ya. Onlar niye çökmedi de bunlar çöktü diye soruyor. 645 binada neden ağır hasar var diye soruyoruz hepimiz. E o zaman sen ben başarılıyım diyemezsin ki. İçine geldiği zaman Fırat'ın kenarında kaybolan kuzudan sorumluyum diyorsun. Atıp tutuyorsun. Burada iyiler biz, bizim yaptıklarımız. Kötüler, işte kötüler 17 sene önce yapılmış. 17 sene önce kim vardı iktidarda? İsmet Paşa. Değil mi? Doğru. Bence çok mantıklı. Hafter bir lejyonerdir. Evet. Başkan Erdoğan, başkan Gambiya yolunda Libya konusunda önemli mesajlar verdi. Beraberindeki uslu hanımefendilere, uslu beyefendilere, bir sonraki yolculuğu kesen insanlara. Onlara demiş ki, Sarraç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği, ben ona devlet diyorum, devlettir. Darbeci Hafter'se devlet kimliği yok. İnşallah biz Hafter'e fırsat vermeyeceğiz. Libya'da 2500 lejyoner var. Bunun bedelini Abu Dhabi ödüyor. Aslında Hafter de ücretli bir lejyonerdir. Yani işte lejyoner bana ne? Benim sorguladığım bu değil ki. Benim sorguladığım şu. Biz neden askerimizi oraya yolladık? Bu kadar net. Bu kadar net. Biz neden askerimizi oraya yolladık? Ben bunu soruyorum. Bizim askerimiz lejyoner falan değil. Bizim askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaskerlerimiz. Niye yolladık ya? Bu benim hayatımda hiçbir yardım olmuyor ki bunun. Dün Taliban bir uçak düşürdüğünü açıkladı. Duydunuz mu, duymadınız mı bilmiyorum ama bir yolcu uçağı olduğu söyleniyor. İşte bölgeden Gazne valisi böyle bir şey söylemişti. Amerika bir savaş uçağımız düştü açıklaması yaptı sonra. Çok tuhaf bir durum var ortada. Ama bu bize sadece şunu gösteriyor. Bölge hala çok çok çok çok çok karışık. Ve bundan sonra da karışacak. Biz evet bir deprem molası verdik bugün deme. Ama o kadar. Sonra? Sonra? Yüzleşmek zorunda kalacağız. Yerli otomobil haberleri var. Bugün bütün iktidar gazetelerinde. Hepsinde müthiş yerli otomobil haberleri var. Bayram değil, seyran değil. Ya da bayram seyran ama bizim haberimiz yok. Olabilir. Yani bilmiyorum. Ama hepsinde aynı şey var. Dün Cahit Berkay röportajından sonra da çok sayıda mail geldi. Hatta burada epeyce de var onlardan bir tanesi. Hangisi mesela? Şunları ayırmıştım. Yaşar Bey. Mesela onunkini okuyalım. Buraya geçelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yaşar Bey. Uzun süredir yayın izlediğini anlatıyor. İşte zaman zaman mesajlar da yolluyor zaten. Mail olarak sağ olsun. Diyor ki... Ünlü müzik adamı Cahit Berkay ile ilgili siz söylemediniz ama dün sosyal medyada resmen bir linç kampanyası başlatıldı. Sadece Sabah gazetesine röportaj verdiği için. Siz bunu doğru bulur musunuz? Elbette doğru bulmam. Niye doğru bulayım? Ama dün söylediğim cümlenin arkasındayım ben. Ah be Cahit abi, söylediğinin nasıl çarpıtılacağını bilmiyor musun Sabah gazetesine konuşurken? Şunu bir kenara koyalım. O başka. Ya bu adamların derdi gücü, dün size okuduğum Abdülkadir Selviyası aklınızdan çıkmasın ne olur. Bakın bu çok net bir gösterge. Sabah 8, akşam 9 bu adamların yapmaya çalıştığı bir tek şey var. Tayyip Erdoğan müthiş bir figürdür. Toplumun dışında tam yukarıda bir yerde durur. Ona dokunamazsın, konuşamazsın. Alakası yok. Sen ne söylersen söyle oraya çekecekler. Kaçınılmaz bu. Sorum şu, ya Sabah gazetesine röportaj vermeseniz ölür müsünüz abi? Hakikaten bu kadar mı mühimdir ya? Ya söylediğin mutlaka değişecek, değiştirilecek. %100 bugüne kadar hep böyle oldu. Söylediğin içinde yani altına imza atamayacağım çok şey yok ki benim. Eyvallah. Ama çıkartıp sen bunu bir yere getirdiğinde insanlar şunu anlatıyorlar sürekli. Ya biz son 20 yıldır hiçbir şey yaşamadık. Hiçbir şey yaşamadık. Bugünün iktidarı çapsız değil, bugünün iktidarı beceriksiz değil. Ekonomiyi, iç politikayı, dış politikayı yerin dibine sokmadı. Emperyalist oyunlar var sadece. Ah be abicim, yapma bu kadarını sen de ya. Yani burada insanlar şunu anlatıyor. Koskoca Cahit Berkay tek röportajla gömülür mü? Tek röportajla değil, 100 röportajla da gömülmez. Cahit Berkay'ı yok etmek mümkün mü? Bu değil sorun olan. Ama Cahit Berkay Sabah gazetesine röportaj vermese ölmez. En azından şunu bilecek kardeşim. Ya benim lafım ne olursa olsun getirilip aynı yere sokulacak. 20 senedir bir beceriksizlik yaşamıyor Türkiye. Çok acayip bir şekilde of çok güzel oturdu ayağıma. Vallahi çok güzel oturdu. Of yayını periskoptan izleyenler çok şanslı. Müthiş çünkü ümmet gibi olsa harbiden çatala taktım şu anda. Ya onu yapmasan ne olur abi? Ben de bunu konuşuyorum. Bunu anlatıyorum. Bu adamlar gazetecilik yapmıyor. O zaman sen de destekliyor hale geliyorsun işte. Yapma, yapmayalım. Vallahi çok özür dilerim, övüneceğim. Hakikaten böyle yani Cüneyt abimizin Mus tabir ettiği şekilde kestiği ortaya çok acayip vurdum. Vallahi billahi. Gurur duydum. Yemin ediyorum gaza geldim şu anda. Ver, yolla. Yok be, alakası yok. Ya anlamayanlar için söyleyeyim. Çapsızın bir tanesi aşağıdan küfür yazmaya çalışıyordu da gelişine çok sağlam bir voleyle taktım. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne bakalım. İşte biz buyuz. Her şeyi devletten beklemeyin diyen iktidara vatandaşın cevabı. Sayın Bakan, her şeyi devlet... O çok uzun, ben bunu okuyamam ya. Sayın Bakan, her şeyi devletten beklemiyoruz. İşte tek yürek Türkiye, Türk, Kürt, Alevi, Yido, Dadaş, Laz, Çerkes. Ya büyük laflar bunlar ya. Bunlar büyük, tamam. Eyvallah, biz ne olduğumuzu biliyoruz zaten kardeşim. Biz biliyoruz. Burada bakın, biz toplumun taleplerini yerine getirmekle sorumlu olanlara ne derece hükmedebiliyoruz? Sorun bu. Bunu anlatacağız biz. Toplanan 50 milyon yerine ulaşsın. Şimdi dün size bir şey söyledim ve dedim ki ya ben izlemedim. Videosunu falan da görmedim. Bilmiyorum. O yüzden hani böyle bir şey söyleniyor diye. Acun Ilıcalı bir program yapmış, yardım toplamış. 73 milyon liraya ulaşmış galiba toplanan para. Eyvallah, sağ olsun. Şimdi oraya yardım olarak gidecek, çok iyi bir şey yapılmış. Ama içinde iki tane tuhaf durum var. Bir. Fettah Tamince şu anda FETÖ ile ilişkilerinden dolayı mahkemece aranan bir kişi. Üstelik emniyet mahkemeye yazdığı cevabi yazıda diyor ki biz bulamadık kendisini. Adam telefonla bağlanıyor. 250 bin lira bağışlıyor. Telefonla bağlanıp 250 bin lira. Ya kardeşim, hani Osman Kaçmaz eski Sincan hakimi demiş ki helal olsun vallahi Acun'a, devletin bulamadığını buldu. Doğru. İkincisi gözden kaçtı. Evet, ben takıntılıyım bu konuda. Vergi konusu benim için hassas kardeşim. Bazılarınıza uymuyor bu. Ama öyle. Evet, bugünün iktidarı kullanıyor. Diyanet gibi dandik kuruluşlara da akıtılıyor. Doğru. Ama biz bu ülkenin insanlarıysak vergimizi vereceğiz. Bu ülkede çalışan bütün kuruluşlar verecek. Yerlisi yabancısı. YouTube'u da, Google'ı da, Twitter'ı da, Periskop'u da hepsi eşek gibi ödeyecek o vergi. Madem burada para kazanıyorsun, kazanıyoruz, vereceğiz. Ya biz burada bir ay önce bir haber okuduk Takvim Gazetesi'nden, hatırlıyor musunuz? Bir dava gerekçesiyle mahkemeye gelir beyanında bulunmak zorunda kalan Halise ne demişti? Gelir ne kadardı, hatırlayan var mı içinizde? Hadi bakalım, açtık dükkanı, gelirimizi hatırlayalım. Halise'nin geliri ne kadardı? Hatırlayan var mı içinizde? İyi düşünün bak, çok önemli yalnız. Çok önemli. Ralbatros 22 bin. Var mı artıran? Buyurun. Var mı artıran? 45 bin değil. Hayır. 25 bin lira. Takvim Gazetesi'nde öyle demişti. 25 bin lira. Ben de demiştim ki bir dakika, siz de yaptınız ama ben de bölüyorum şu anda. Kardeşim, bu aylık asgari ücretin altına geliyor. Ve ondan sonra demiştik ki ya yardımcı olalım kadıncağıza. Haklı. Sonuçta bir sanat icra ediyor. Ama aynı hadise Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasına 100 bin lira bağışlamış. Dikkatinizden kaçtı, hiç kıvırmayın. Bakacağız bunlara, bakacağız. Ya Milli Piyango falan mı çıktı acaba? 100 bin lira. 4 yıllık gelir çünkü bu. Birikmez ki, mümkün değil, öyle bir şey olmaz. Olmaz, olamaz, olabilemez. Bak, bu beyanlarımızda ne kadar samimiyetsiz olduğumuzu gösteriyor bizim. İsim önemli değil. Halisi olur, Burhan Çaçan olur. Boş ver. Bir önemi yok bunun. Ama bu samimiyetsizliğimizi gösteriyor işte bizim. Niye? Çünkü orada o programın içinde bağlanıp bunu söylersen biliyorsun ki karşılığı var. Daha önce de oldu pek çok yardım kampanyası. Yardımda bulunacağını söyleyenlerin yarıdan çoğu arazi oldu. Arazi oldu, vermedi parayı. Niye orada sadece beyan ediyorsun? Benden de 2 milyon lira. Bir Allah'ın kulu şunu sormuyor. Birader bak. 2 milyon lira para veriyorsun. Bana bir senin vergi levhasını getirsene. Allah aşkına bir bakalım üzerinden. 2 milyon lirayı nasıl yaptın? Bu da aynı. Bu da aynı kardeşim. 100 bin lira. Allah daha çok versin. Daha çok kazanın hanımefendi. Daha çok paranız olsun. Gerçekten iyi işlere de harcayın. Hiç gözüm yok. Vallahi hiç kimsenin parasında gözüm yok. Ama yalan söylemeyin bize. Gözümüzün içine baka baka üfürüyorsunuz çünkü. Evet, takıntılıyım. Ne yapayım? Vergi önemli kardeşim. Vergi önemli. Öyle ya da böyle. Ya burada da var. Türkiye'de hangi illerde deprem bekleniyor diye liste yayınlanmaya başladı. Huzursuz değil misiniz siz? Vallahi ben çok huzursuzum. Ciddi söylüyorum. O bahsi geçen illerden biri Ankara değil mesela. Ama ben çok huzursuzum. Tanıdıklarım, sevdiklerim, arkadaşlarım, yakınlarım için çok huzursuzum. Liste yayınlanıyor ya. Liste. Bayağı liste akıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş. Bence önce Kahramanmaraş, sonra Adıyaman. Yok ya, Bingöl, Karlova yolu üzerinde bir yer var. Bence orası önce. Ya kardeşim bunun bu kadar rahat konuşulmaması gerekiyor. İşte her şeyi devletten beklemeyin tam da bu noktada devreye girmeli. İşine geldiği zaman bas bas bağırmayı biliyorsun. Halkı paniğe sevk etmek diye. E bundan daha büyük panik var mı? Paniğin kralı, killa bu. Televizyon ekranlarına hocalar çıkmaya başladı. Bakın bir şeye dikkat çekelim de biz. Yol yakınken kötü olmak pahasına biz dikkat çekelim. Biz derken hepimizi kastediyorum. Kendimi önemsediğim için değil, yanlış anlamayın. Ne olur yayın ilk kez izleyen olur, çok üzülürüm. Ne diyor bu adam be, kendinden biz diye bahsediyor falan. Alakası yok. Biz dikkat çekmiş olalım bu yayında. Çok acayip bir megalomani seyretmeye başladık. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani bir tarafta Naci Hoca gibi, Naci Görür gibi, ya kardeşim bak ben bunları anlatıyorum ama bu benim üstün insan olduğumu göstermez. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimle, arkadaşlarımla birlikte. Öyle söyleyebiliyorum diyenler var. Bir taraftan vallahi bana bıraksınlar. Bak aynen böyle söylüyor. Ben böyle dün akşam duydum da. Bana bıraksınlar, bir senede çözerim. Bak kardeşim kahvehane geyiği bu. Kahvehane geyiği. Gerçek bir bilim insanı böyle konuşmaz. Böyle anlatmaz. Çünkü o zaman bunun altından kalkamayız hiçbirimiz. Aleykümselam birader. Yapamayız ki bunu. Yapamayız, böyle olmaz bu iş. Büyük bir megalomani izlemeye başladık. Çok tuhaf bir şekilde. Ben söyledim, sallayan olmadı. Ama yani tarz bu olursa kimse sallamayacaktır. Sallamamalıdır zaten. Ya bu işe bir çeki düzen vermek zorundayız. Bakın çok coştu televizyon ekranları. İnsanlar çok korkuyor. Haklı olarak korkuyorlar ya. Halkı korkutmak değil ki. Sen burada devleti harekete geçirmekle yükümlüsün. Devleti harekete geçmeye çağırmakla yükümlüsün. Ama öbürü olmaz. Emniyetin bulamadığını Acun buldu. Bak burada da varmış haber. Bunu görmemiştim. Doğruya doğru. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle. Bir gün, bu arada Aytunç Erkin bir kitap çıkarmış, Dayının Casusları diye. Bugün birkaç yerde daha gördüm kitabın tanıtımını. Sosyal medyada da dönüyor. Ben o tarz kitapları pek sevmiyorum ama bakarız. Bir gün en yıkıcı deprem imar barışı manşetiyle çıkmış ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depremi imar barışını yeniden gündeme taşıdı. Yıkılacak binalara getirilen laf yeni faciaların kapısını aralıyordu. Nasıl? Ya biz bunu konuşmalıyız kardeşim, biz bunu konuşmalıyız. En büyük hasar yeni kamu binalarında. Sivrice'de, Sivrice Merkez Camii'nin büyük oranda hasar gördüğü tespit edilmiş mesela. Camiye yardım diye her cuma para topluyorsunuz. Camiye yardım ne camiye yardım? Caminin giderlerine yardım mı sadece? E içinde insanlar ölürse ne olacak? Şehit mi? Bir daha soruyorum, kader mi bu? O zaman kader diyebilecek misiniz? Bence demeyin, doğru değil. Konyaaltı plajından 2,5 milyon liralık kar. Ender Alkoçları'nda hatırlıyorsunuz değil mi? Ender Alkoçlar kimdi? Hani böyle çok hüzünlenince isim vermek istemiyorum. Saçlar dışarı doğru vaklı. Koşarak, ayaklar dışı ama böyle şöyle vurarak, koşarak yatağına atlayan yüzüstü, hüngür hüngür ağlayan, gözünde bir damla yaş görmediğimiz, hüngür hüngür ağlayan ve kafayı kaldırdığı zaman full makyaj, saç zerre kadar bozulmamış bir insanın damadı kendisi. Ortakları arasında olduğu firma kiraladığı ünlü plajı 2,5 milyon lira karla başkasına kiraya vermiş. Ya yuh be kardeşim, yuh. Antalya Konyaaltı sahilindeki ticari alanların Hülya Koçyiğit'in damadı, ya bütün sürprizi bozdum be. Ender Alkoşları'nda içinde yer aldığı iş ortaklığına kiralanması Sayıştay denetimine takıldı. Sayıştay denetçileri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li eski başkanı Menderes Türel döneminde yapılan kiralama ihalesinde hukuka aykırılıklar keşfetti. Neredeydik? Firma 8 milyon 500 bin liraya kiralanan Konyaaltı sahilindeki alanları 11 milyon 100 bin liraya başkasına kiralamış. Oh! Bak ne güzel iş değil mi? Burada neden böyle yapılıyor biliyor musun? Şimdi o 11 milyon 100 bin liraya kiralayacak tipler var ya, onlar çok iyi biliyorlar ki bu ihaleye girseler kazanamayacaklar. Zaten bizim devletlerde tıkandı dediğimiz şey bu. Birileri o ihaleyi alır. Neden? Valla sevilen bir insan. Hadi ya, nesini seviyorlar? Yani onu değil, bir takım yakınları var. İsimlerini vermek istemiyorum. Onları çok seviyorlar. Onlar alsın. Biz de ücreti mukabilinde onlardan alalım. Denetim raporunda alanın başkalarına kiralanarak 2 milyon 600 bin lira kazanıldığı vurgulandı. Ya ayıp değil mi kardeşim bu? Ayıp değil mi? Sen işletmeyeceksen niye alıyorsun? Ya da soru şu. O zaman bir dakika. Bak, mantık şu. Bu arazi, bu alan Konyaaltı plajının işletmesi 8,5 milyon liraya alınabiliyorsa biri neden 11 milyon 100 bin lira vermeye hazır? He? Emrah burada mısın? Sevgili Emrah, Emrah Elçiboğa. Almanya'da Ravensburg'da müthiş bir oyun sergiliyorlar, boksör. Emrah dün akşam yazışırken bana bir şey yolladı. Vallahi benim dikkatimi çekmemişti. Bu ara koşturmaca çok fazla. Çok özür diliyorum hepinizden. Zaman zaman sorumluluklarımı da atlıyorum. İşte cevap yazmak zorunda olduğum mailler var. Açık işte sonuçlarını belirlemek zorunda olduğum kitaplar var falan filan. Onların hepsine tamam. Dün Emrah dedi ki, ya abi sen dikkatini çekti mi? Televizyonda bir dizi var. Babil. Bir sahne var orada. Ve o sahnede resmen senin yayında anlattığın, hani bu birilerin, ha hoş geldin Emrah'cığım, birilerinin Ponzi dediği düzen var ya, dolandırıcılık düzeni. Ya işte sığır bank, ot bank, bok bank, hatırlıyorsunuz. Kek bulup yeme hikayesi. Senin anlattığın gibi anlatıyor Alper Genç. Ya onun üzerine video yolladı. Videoyu izledim. Vallahi bu programdan birebir alınmış. Alabilirler de ayrıca. Çok normal. Ama mesela ben Yeşil Sermaye Komisyonu'nu izleyerek bir yılda o sistemi çözebilmiştim. O yüzden size o kadar basit anlatabildim. Hani düzen var ya, işte bazıları saadet zinciri diyor. Saadet zinciri kopmaya mahkum. Kaçınılmaz bu. Niye? Çünkü sistem şuna bağlı kardeşim. Bak şöyle yürüyor sistem. Keriz buluyorsun önce bir tane, ama kerizi ikna etmek zorundasın. Ve ikna ederken çok sihirli bir cümle kullanmak zorundasın. Ne? Onu en çok etkileyecek. Bizdeki örneğinde neydi? Din. Din kardeşim, Müslüman kardeşim, canım kardeşim. Bunu söylüyorsun. Adamlardan ilk parayı aldıktan sonra o sistemin tutmama ihtimali yok. Yok kardeşim, yok. Buna istersen dün yayın patladığı için yapamadık. Mesela dün Sütbank hikayesi vardı. Sütbank'ın sığır banktan bir farkı yok ki. Hepsi sığırla diye çalışıyor çünkü. Buluyorsun. Bir kişiden parayı alıyorsun. Onun parasının içinden yüksek faiz ödüyorsun. Yani ondan aldığın 1000 liraysa bu 1000 liranın içinden çıkartıp 100 lirasını öbür ay veriyorsun, diyorsun ki ayda %10 kazanacaksın. Halbuki onun parası o zaten. O kek başka kekleri getiriyor. Kekler milyonlarca oluyor. Ve hatırlıyor musunuz, bunu ilk konuştuğumuzda birkaç izleyici şey yazmıştı. Ya ne kadar rahat milyar lira diyorsun diye. Ben de şunu anlatmıştım. Milyar ne ki? Sen sığırdan bahset bana. Onu bulduktan sonra oho, ben sana katrilyonları dökerim buraya. Güzel. Yayın bir işe yarıyormuş. Dünya Pota'nın efsanesini ağladı. Kobe Bryant ve kızı Gianna maalesef işte o helikopter kazasında hayatlarını kaybettiler. Bakalım bakalım bakalım. Taliban'ın açıklaması, Amerikan uçağını vurduk açıklaması. Ve bak Ergün yazmış, sevgili Ergün Gülen. Sülün Osman yaşadı. Ya o bile o bireysel çalışıyordu. Tekli. Bu sistem aklına gelmemişti muhtemelen. Tekli. O mesela köprüye, saat kulesine dalgın dalgın birini, bakan birini gördüğü zaman onu satıyordu onu. Ama burada bu toplu. Evrenselin manşeti, belediyenin milyonlarını çarçur ettiler. Sayıştay Ümraniye Belediyesi'nde bir dizi usulsüzlük saptadı. Sadece 3 kalemle tespit edilen usulsüzlüklerin yol açtığı zarar 7 milyon. İstanbul seçimi neden kabullenilmedi? Bak 31 Mart gününden beri burada sürekli anlatıyorum. Örnekler bunlar. Gördünüz mü? Neredeyse 10 ay önce biz bunu yaşadık. Gerekçesini de konuştuk burada. Çünkü büyük bir parasal kaynak gidecek. Gitti. İstanbul giderse AKP gider. İstanbul gitti, AKP gidiyor. Niye? Parasal kaynak kesildi. Kesildi bu kadar net. 7 milyon ya, bir tane belediye. 39 ilçeden bir tanesi sadece. Ümraniye Belediye Meclisi üyesi Ali Kılıç, Sayıştay'ın 3 kalemde toplamda 7 milyon liralık usulsüzlük tespit ettiğini ve meclis üyelerinden savunma istediğini söyledi. Kılıç sadece 29 Mayıs Üniversitesi inşaatında belediyenin uğradığı zararın 6 milyon 670 bin lira olduğunu belirtti. Ve tesadüfe bakın ki 29 Mayıs Üniversitesi'nin mütevelli heyeti bakın kimlerden oluşuyor. Eski AKP Belediye Başkanı Hasan Can, normal. Tayyar Altıkulaç, AKP'nin kurucularından eski Diyanet İşleri Başkanı, Tayyar Hoca aynı zamanda eski Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'dır. AKP'ye yakın iş adamları Remzi Gür ve Aziz Torun. Remzi Gür'ü hatırladık mı? Yani Remzi diye hatırlayamayız ama okunuşu Remzi'ye benzeyen başka bir kelimeyle hatırlamamız mümkündür. Burs dağıtır. Ama herkese vermez. Yani öyle. Siz ben başvuralım hayatta bize dönmez de. Burs verir. Önemli insanların önemli çocuklarına. Burs verir. Onun bursuyla okur mesela o çocuklar. Olur öyle ya. Evet. Çok normal. Bakalım. İcazetli gazeteci olmadık olmayacağız. Dün Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi icazetli gazeteci olmayacağız diyerek İletişim Başkanlığı Basın Enformasyonu'nun önünde bir toplantı düzenledi. Ve o toplantıda aslında bir gün önce İletişim Başkanlığı tarafından anlatılan biz Evrensel'in falan kartlarını kapatmadık kardeşim üfürüyorlar bunlar. Kartlar beklemede şu anda. Komisyon görüşecek yatacağız kalkacağız hop kartınız gelecek açıklaması var. O açıklamanın içinde Fahrettin Altun kendisini tanıyorsunuz İletişim Başkanı nerenin Kozmos'un herkes ona bağlı. Herkes Beyaz Saray sözcüsü bile sabah arayıp Fahrettin abi bir emrin var mı diyor. O kadar bağlı. İletişim Başkanı. İletişim Başkanı. Fakat orada basın kartı alabilmenin nitelikleri sıralanırken benim çok dikkatimi çeken bir şey var. İşte gazetecilik kriterlerini yerine getirmiş olmak, gerçekten bir medya kuruluşunda çalışıyor olmak falan filan. Ama terör örgütüyle bağlantılı olma şüphesi yazmışlar. Ya şüpheden hareketle böyle bir şey söyleyemezsin. Sen kimsin? Savcılık yapabilir bunu. Sen savcı değilsin. Sen bunu söyleyemezsin. Sen bunu söyleyemezsin. Faruk abinin, Faruk Bildirici'nin çıkışıyla tartışılmasını ben de çok istiyorum bunun. Gazetecilik meslek örgütleri bir araya gelip basın kartı komisyonunu kendileri oluştursunlar. Bu konuda bir baskı grubu kurmak zorundayız biz. Sen kimsin ya basın kartı dağıtıyorsun? Fahrettin Altun, her şeyi bırakın. Gazetecilik yaptınız mı hiç? Nerede yaptınız ya? Bir Allah aşkına bana anlatın. Nesini biliyorsunuz gazeteciliği? Bu tartışılmalı. Yeni Şafak 15 dakikada enkaz başındaydık. İyilik takımı Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8'lik depremde devletin ve yardım kuruluşlarının hızlıca organize olması sayesinde 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Elazığ AFAD Müdürü Osman Pıhtılı'nın 5 dakika sonra organize olmuş 15 dakika sonra da ilk enkazın başındaydık şeklindeki sözleri başarıyı özetliyor. Sağ olsunlar var olsunlar hakikaten elini taşın altına sokan herkes bu konuda. Fabrikanın temeli Mayıs'ta atılıyor. Hangi fabrikanın? Yerli Oto. Bütün iktidar gazetelerinde var ya. Bütün iktidar gazetelerinde var bu haber. Tak diye söyleneni şak diye yapıyorlar çünkü. Kaçınılmaz. 25 dakikada gündüz gibi. Deprem gecesi İHA mucizesi. Akşamın manşeti. Depremden dakikalar sonra komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA'lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Önemli görev üstlendiler. İmamoğlu kar tatilinde haberin Z dediği Z bemol dediği hatta yere geldik şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi ve ailesiyle birlikte Elazığ'a gitti. Depremle ilgili işte temaslarda bulunmak üzere. Bence çok gereksiz bir seyahatti. İnsanların baskısına burada direnilmeliydi. Senin orada ne işin var sözü gerçekçi bir söz değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Elazığ'a gitmesi falan gerekmiyor. Ama yanlış medya yönetimi yapılıyor diyorum ya. İş buradan patladı zaten önce. Oraya gidildi. Bakın biz de buradayız görüntüsü verildi. Gerek yok bence. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu yapması gerekmiyor. Önce burada direnmek gerekiyor. Ve ardından sosyal medya hesaplarında fotoğraflar dönmeye başladı. Oradan Erzurum'a Palandöken'e geçip kayak tesislerine gittiği tatil yaptığı söylendi. Ya kardeşim gözünüzü seveyim. Şimdi tatil yapmak hak değil midir? Haktır. Herkes için haktır. Ama dün Cahit Berkay ile ilgili söylediğim söz bak bir kere daha söylüyorum. Ya ne olur şimdi gitmeseniz. Ne olur. Allah aşkına bir söyleyin ya. Ne olur. Ne olur ölür müsünüz? Yani Elazığ'a kadar geldik, buraya kadar gelmişken geçelim demek nasıl bir mantıktır ya? Ya kardeşim yok mu sizin yanınızda hiç? Evet efendim, sepet efendim demeyecek insanlar. Var, benim tanıdıklarım var. Ne oldu? Onlar dışarı mı itilmiyor? Ya gitme. Ne olur ya Allah aşkına biri söylesin ya. Ne olur gitmeseniz. Ya bunun kullanılacağını biliyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz. Yani demin dedin ki buna direnilmeliydi. Burada niye adam istediğini yapamıyor? Bak kardeşim. Algı olgu hikayesi konuştuk ya burada. 2400 yıl önceden Platon'dan burada örnek verdim sana. Aynı şeyi yaşıyoruz bugün diye. Bu iş bu kadar ortadayken bunu yapmanın ne manası var? Allah aşkına birini söyleyin ya. Ne olur önümüzdeki hafta gitsen ne olur mesela? Ben hakikaten anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Gerçekten ben çok yetersizim. Ben algılayamıyorum kardeşim. Tebrik ederim. Şimdi sosyal medyadan savunmaya geç. Hemen savunmaya geç. Ne var yani o da tatil yapmasın mı? Günübirlik kaçtı, 2 saat kaldı falan. Niye ya? Niye? Şart mıdır? İşte onun için konuşuyoruz. Onun için konuşuyoruz ve bazıları bozuluyor buna. Ya bozulsun kardeşim. Bak siyasi görüşümüz taban tabana zıt. Özellikle söylüyorum ki insanlar bilsin. Burada Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir belediye başkanı var. CHP'den seçildi. Tamam anlıyorum da hiçbir zaman saklamadı ben ülkücüyüm diye. Söylüyor adam. Biz taban tabana farklı görüşlerdeyiz. Ama göreve geldiği 31 Mart tarihinden beri 10 ay olacak neredeyse 3 gün sonra. Ya işi dışında bir şeyle gündeme geldiğini gören oldu mu içinizde? Partili partisiz. Herkese soruyorum. İşi dışında bir şeyle gündeme geldiğini gördünüz mü? Gündeme getirmeye çalışanlar oldu. Bir takım çapsızlar, dinozorcu yalancılar. Ama hepsi cevabını aldı, oturdu. E o zaman ya niye yapılmaz ki? Niye yapılmaz? Bu kadarına gerçekten ihtiyacınız var mı Ekrem Bey? Belediye kasasından tek kuruş harcamadığınızı ben de biliyorum, eminim buna. Ama şahsi paranızla yaptığınız bir seyahatte de ya bu zamanlama doğru mudur ya? Ağacın kurdu kendi özünden olur derler. Yani CHP'nin gerçekten düşmana ihtiyacı yok. Dostlar eşliğinde yaptığıyla öyle şeyler beceriyor ki tırnak içinde. Öyle şeyler beceriyor ki fazlası hiç gerekmiyor ya. Vallahi CHP'nin dostları yeter zaten CHP'yi çökertmeye. Neyse boş verin canımızı sıkmayalım. Oh! Çin pavyonu gibi gazetenin güzelliğine bak. Takvim. Bugünkü takvimin sür manşetinde yeni emekliye 2000 lira var. Bizi unutmuşlar. Eski emekliler alamıyor mu? Ya almayalım ya ne olur bize vermeyin ya. Parayı koyacak yer kalmadı. Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Ödemeler Mayıs ve Temmuz'da. Oğlum yeni haber değil ki. Bayram ikramiyesi var zaten. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Neyse salla ya boş ver. At araya aman unutulur. Güle güle Karamamba. Dünya helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ı ağırlıyor. Black Mamba, Karamamba lakabıydı biliyorsunuz. Onun için böyle yazmışlar. Bunlar da uyanmış. Ya dün sosyal medyadan bir tane hesap, bir hesaptan bir paylaşım oldu. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Dur bulalım. Dur ya lütfen. Sürprizi bozmayın ne olur. Bir saniye. Şimdi şey yapacağım size bulacağım. Çok acayip hiç bilmediğimiz bir özelliğini öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanım, başkanım, başkan. Hemen bulalım. I am deeply saddened by the loss of basketball legend Kobe Bryant, who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. Kobe Bryant'ın dünyada bütün sporcuları etkilemiş bu kadar büyük bir sporcunun kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü belirtiyor burada. Ve devam ediyor. Ya gülmeyin ya. As a basketball fan. Ne? As a basketball fan. Yani bir basketbol tutkunu, taraftarı. Ne? As a basketball fan and the president of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. Yani diyor ki burada, şair burada şunu anlatıyor. Diyor ki, bir basketbol tutkunu ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak en derin Taziyelerimi ailesine ve sevdiklerine iletiyorum. Hocam basketbol sever derken, bak ben iddialı söylüyorum, iddialı. Delikanlıyım diye erkek demiyorum ya, erkeklik dediğinde 15 gram değil, geç onu. Delikanlıyım diyen, hayır kardeşim şöyle oldu diyen varsa buyursun. Şahsım basketboldan hiç anlamaz. Hiç. Adam futbolcu kardeşim. Hem de kariyer futbolcu gerçekten. Bak ben seyrettim Tayyip Erdoğan'ı oyunlarında. Hem de daha böyle dar alanda oynanan futbolda da gördüm. Gerçekten çok yetenekli. Gerçekten çok yetenekli. Basketbol? Ne o ya? As a basketball fan. Vay arkadaş ya. Ya sosyal medya çok şeye kadir. Vallahi. Çok şeye kadir sosyal medya. Ah be abicim, şurada oynanan oyunlar var ya. Yemin ediyorum buradaki dümen dünyanın hiçbir yerinde yok. İnsanlar neler yaşıyor ya. Neler yaşıyor. Bakıyor mesela dünya gündeminde en önemli şey ne? Kobe Bryant'ın ölümü altına giriyor. Beni basketbolla tanıştırmıştı. Çok etkilenmiştim. Bakıyorsun bayağı bildiğin. Yani sıradan bir insan hayatında basket maçı seyretmemiştir. Burada da neyse bizim için faydalı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahane İngilizcesinden çok etkilendim gerçekten. Kendi adıma. As a journalist, as a basketball fan and the president of Turkey. Ya dün akşam harbiden ben katıla katıla güldüm bunu. Hay yaşa bak. Sevgili kardeşim benim, kafalar nasıl aynı çalışıyor? Emrah yazmış. Binali Yıldırım geldi aklıma. Allah gecinden versin ama hani mesela bizde kadın milli voleybol takımımızın başındaki müthiş hoca var ya, Guidetti. Allah gecinden versin, olmasın böyle bir şey tabii ama böyle bir şey yaşansa Binali Yıldırım'ın voleybol mesajı yayınlaması gibi bir şey bu ya. İtalyanca. Alta da görüntüyü koy şöyle. Dün akşam gözümden yaş geldi ya. Gözümden yaş geldi şunu. As a basketball fan. Haluk Hoca yok. Haluk Hocam sizden daha iyi İngilizcesi. Çok özür diliyorum. Gerçekten sizden daha iyi İngilizce konuşuyor. Kesinlikle. Yani orada yaptığınız Emmy törenindeki konuşma tamam. Şu ana kadar iyi İngilizce olarak adlandırılmış olabilir. Ama burada bitti. Çok güzel yani. Çok akıcı. Neyse ya boş ver. Hocam, Osman Erk hocam, yine tozu dumana katmışsınız maşallah. Tıp sayfası düzeliyor falan derken hoppala gitmiş. Öksürüğe kuş burnu. Tamam, evet rahatlatmak için falan da. Grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürük hayatı felç ediyor. Çaresi kuş burnu çayından geçiyor. Yok çaresi geçmiyor ondan. Sizi rahatlatabilir ama çare o değil. Ailemizin doktorunun aldığı seksli sorulara bakalım. Dün bakamamıştık. Yaşım 50'yi geçti. Ne kadar? Söylemek istemiyorum. Benim de geçti ya. Vallahi bir hafta geçti 50. Prostat korkum var. Ne yapmalıyım? Işıkları açık bırak. Abicim prostat korkum varsa doktora gideceksin. Hekime. Prostat korkum var deyip oturulmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben prostattan korkuyorum. Gördün mü prostat? Nasıl? Akşamüstü eve dönerken önüne mi atladı prostat senin? Prostattan çok korkuyorum. Her yerden prostat çıkacak gibi görüyorum. Git ya doktora git. Doktora git. Ona da böyle anlatma. Hocam de prostat hastalığı nasıl oluyor de mesela. O sana anlatacaktır ve sana şunu soracaktır. E sen niye geldin birader? Hayırdır? Sık tuvalete gitme mi var? Tam idrarı bitirememe mi var? Yanma mı var? Bir şey mi var? Anlat. Yok benim sadece korkum var. O zaman seni psikiyatri servisine sevk edecek. Diyecek yani çok çeşitlisin gördüm olabilir ya insan hayatı. Bu da prostattan korkuyor. Böyle olmaz kardeşim bak mektupla olmaz bu iş. Hekime başvur. Bir üroloğa, uzman üroloğa. Teoman Hoca bak burada genelde geliyor. Teoman Hocam buralarda mısınız? Teoman Kadıoğlu. Uzman bir hekim. Ürolog, profesör. Prostattan korkuyorum. Eşek kadar adamsın prostattan korkulur mu? Tövbe tövbe ya. Muayene korkusu. Sabah benim de ilk aklıma o geldi Hasan Ali Bey. Gördüklerinize çok inanmayın. Yani prostat muayenesini yapacak, mecbur yapacak doktor. Ama hani o sosyal medyada bir video dolaşıyor. Prostat muayenesi yapılırken doktor ışıkları karartıp diskotopunu falan döndürmüyor. Arkada böyle Kenny G falan çalmıyor. Öyle bir şey değil o. Yani bayağı bir kontrolü var onun. Yaptıracaksın, mecbursun kardeşim. Adamlar anlatıyor işte. Bütün hekimler. 50 yaşını geçtiysen kolonoskopi yaptır. Baktır diyor. Bunu sen, ya senin çok affedersin ama kıçını görmekten mutlu olduğu için yapmıyor bu adamlar. Lazım, sağlığın için lazım. Ama öyle olmuyor yani. Böyle alttan hafif müzik. Disko topu dönüyor, ışıklar kararıyor falan. Bunlara gerek yok ya. Prostattan korkma kardeşim. Geç kalmaktan kork. Git göster. Yüreğinize sağlık. Deprem dayanışma ruhunu bir kez daha ateşledi. Ekipler eksi 15 derecede can kurtarma yarışına girdi. Milyonlarca vatandaş da bağış için telefonları kilitledi. Ekiplerin hepsinin eline koluna sağlık. Sağlık. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Herkes insanüstü çalıştı. Aha bu hariç. Ölenler şehit sayılır. Hadi oradan be. Söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Geç. Ölüme her an hazır olmak gerekir. Depremde vefat edenler hükmen şehittir. Hükmü veren kim? Hükmü veren Allah. Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Öyle söylemen gerekiyor, değil mi? Ünlü popçu Halis'e deprem zedeler için 100 bin lira bağışladı. Oğlum bak, fikri takip diye bir şey gazetecilikte çok önemlidir. Bunu atlayamazsın. Bu haberi de yapan sendin. Hani geliri asgari ücretin altındaymış. Bağlasana iki haberi birbirine. Hadi delikanlıysan bağla. Nasıl oluyor acı abla bu de? Acı anne, bunu nasıl yapacağız de? 2500 liranın altında para kazanırken 100 bin lirayı nasıl verdin de? Nereden buldun de? Madem 100 bin lirayı bulabiliyorsun de, vergini niye ödemiyorsun de? Hı? Bence mantıklı ama bilemedim. "71'inde ehliyet. Günün en tuhaf haberi bu da. Antalya'da Mehmet Kocagöz 71 yaşında ehliyet aldı. Artık kimse çeviremez" açıklaması yaptı. Çok özür diliyorum. Abi, öyle bir şey yok yani. Hani hürmet göreceğim diye düşünüyorsan o trafik polisinden değil, otobüsle, metrobüsle, metroda falan o. "Buyur amca, otur." O. Yaşlıymış, bu amcayı çevirmeyelim falan yok. Ehliyet almışsın, eyvallah da. Hani ona güvenip toz tutacaksan öyle drift atarım falan. Yanlış işler onlar. Girme. Bebekte taciz. Bu haberi sosyal medyadan gördünüz. Detayını Makbule Cengiz yazınca öğrendi herkes. Çünkü bir korumacılık var ya. Bir korumacılık var bu konuyla ilgili. Bebek Luca, işletmeci Alper İri'nin garson R.D.'ye tuvalette tecavüze yeltendiği iddia edildi. Haber bu kadar. Bu kadar. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum sadece. İnsanlar diyorum ya, herkes kendine yakın olanı kolluyor diye. Bu tuhaf bir şey ya. Bu haberi gizlemeye çalışan o kadar çok insan gördüm ki ben. Şöhret. O kadar çok şöhret gördüm ki. Dün. Twitter üzerinde. Herkes bir yerinden tutmaya çalıştı haberi. Yaymadılar. Başka bir şey olsa yeri göğü birbirine katacak insanlar asla ses çıkartmadı. Ya biz onlardan olmayacağız. Vallahi olmayalım. Bak 4,5 yıldır bunu yapmadık. Bundan sonra da yapmayabiliriz. Birbirimizi bu konuda uyaracağız. Bunun doğruluğunu anlatacağız. Her zaman, her yerde. Anlatacağım. Bana yakın olması değil kardeşim önemli olan. İşin doğrusu. Unutmayacağız. Bak daha ne kadar zaman? 4 gün önce Uğur Mumcu'yu katledilişinin 27. yıl dönümünde andık. Ne diyordu Uğur Mumcu? "Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak, korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değişince döner fırıldak olurlar. Bu herkes için geçerli. Bu toplumun sanatçısı için de geçerli, sporcusu için de, gazetecisi için de, siyasetçisi için de, sıradan yurttaşı için de geçerli. Dönmeyeceğiz ya, dönmeyeceğiz. Doğrunun yanında durmak önemli. Evet çok zor, doğru. Kayıp getiriyor, doğru. Sıkıntılı, çok haklısınız. Ama çok güzel. Niye biliyor musunuz? En güzel yönü. Ben çok sık yaşıyorum, acayip hoşuma gidiyor bu. Bir takım tipler, kıçı başı ayrı oynayan, açık söylüyorum o tipler, zaman geçip Uğur Mumcu'nun söylediği gibi güç merkezi değişince yanınızdan geçiyorlar. Ben bunu görüyorum, acayip mutlu oluyorum. Bulunduğun yeri kirletiyor gerçi, doğru. Ama yanına geldiği zaman yüzüne karşı böyle bakıp, benim çok hoşuma gidiyor, suratına bakıp açık yüreklilikle "sen kimsin be, yaptıklarını unuttuk mu" demek çok hoşuma gidiyor. Bu cuma dertleşme yayınımız var. Yeni yılın ilk dertleşme yayını yapacağız. 31 Ocak Cuma günü. Unutmayın, o güne kadar sorularınızı hazırlayın. O gün oturup uzun uzun konuşacağız. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Biz hayatta aynı şeylere inanmayan, aynı yerden yaşama bakmayan insanlar her sabah hafta içi 9'da burada buluşmaya başlıyoruz. Derdimiz bir tane. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz. Hepimiz bu cumhuriyete inanıyoruz. Bu cumhuriyet bizim için önemli. 97 yıllık tek bir cumhuriyet. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi yok. Hiç olmadı, hiç de olmayacak. Gevşek değiliz biz. Biz birbirimize inanıyoruz. Korkmadan konuşursak birbirimizi bir şekilde anlamaya, dinlemeye başlayacağımızı biliyoruz. O zaman korkmadan konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunları da atlamayacağız. Bu yayın tam da bunu yaptığı için sürmeli, benim de desteğim olmalı ama nasıl olmalı diyenler şöyle olmalı. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Orada abone ol tuşu göreceksiniz. Dokunmana bir tek mail adresi yazarak para harcamadan üye olacaksınız. Yan tarafta bir zil işareti var. Onu da tıklarsanız eğer, o zaman yayınlar başlamadan bildirim gelecek size. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Biri doğum günü kutlaması istemiş. Anneniz galiba, doğum günü kutlu olsun. Yarın sabah burada olalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam geleceğim. Dediğim gibi siz de gelirseniz hayat konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.